Ayrım 31.
Sayfa 264. Söyleyin yılan dilli açık göz. Bu krallığı fetheden, bu devin kafasını kesen, sizi marki yapan, bunların hepsini olmuş bitmiş kabul ediyorum. Benim bileğimin gücünü kahramanlıklarında aracı olarak kullanan, Dulcinea'nın cesareti değil de kim sanıyorsunuz? O benim aracılığımla savaşıyor, galibiyet kazanıyor. Ben de onun aracılığıyla yaşıyor, nefes alıyorum. Aşağılık orospu çocuğu. Ne kadar nankörsünüz. Hem yerlerde sürünürken soyluluk sahne alıp senyor oluyorsunuz. Hem de böyle bir iyiliğe, bu lütfu size göstereni kötüleyerek karşılık veriyorsunuz. Sancho, efendisinin bütün bu söylediklerini duyamayacak kadar kötü durumda değildi. Aceleyle yerden kalkıp Dorothea'nın küheylanının arkasına geçti ve oradan efendisine cevap verdi. Bir şey soracağım efendim. Zat-ı âliniz bu yüce prensesle evlenmemeye kararlıysanız, krallığın da sizin olamayacağı çok açık. Bu durumda bana ne bağışında bulunacaksınız? Benim şikayetim bu. Zat-ı âliniz hazır bu kraliçe gökten zembille inmiş gibi karşımıza çıkmışken onunla evlenin de sonra Senyora Dulcinea'yı cariye olarak alırsınız. Dünyada nikahsız evlilik yaşayan krallar olmuştur mutlaka. Güzellik meselesine ben karışmam. Doğrusu ikisi de güzel bence. Gerçi Senyora Dulcinea'yı hiç görmedim ama olsun. Nasıl görmedin hain kafir dedi Don Quixote. Sen biraz önce ondan bana cevap getirmedin mi? Yani dedi Sancho, güzelliklerine tek tek bakıp görecek kadar vaktim olmadı demek istiyorum. Ama genel hatlarıyla güzel bence. Şimdi affettim seni dedi Don Quixote. Seni üzdüğüm için de kusura bakma. Biliyorsun ilk hareket insanın elinde değildir. Evet görüyorum diye cevap verdi Sancho. Aynı şekilde konuşma isteği de benim için hep ilk hareket oluyor. Dilimin ucuna geleni bir kerecik olsun söylemeden edemiyorum. Yine de dedi Don Quixote, söylediklerine dikkat et Sancho. Biliyorsun su testisi su yolunda. Gerisini söylemiyorum. Hadi bakalım dedi Sancho. Yukarıda Tanrı var, o her şeyi görür. O karar verecek hangimizin daha kötü ettiğine. Kötü konuşmalarımla benim mi, kötü hareketlerinizle sizin mi? Bu kadarı yeter dedi Dorothea. Hadi Sancho, koşun efendinizin elini öpüp özür dileyin. Bundan böyle de hem övgülerinizde hem sitemlerinizde daha dikkatli olun. O Senyora Tobosa hakkında da kötü konuşmayın. Ben kendisini tanımamakla birlikte hizmetinde kabul ediyorum kendimi. Tanrı'ya güvenin, o size prensler gibi yaşayabileceğiniz bir mevki bağışlayacaktır. Sancho boynunu büküp gitti, efendisine elini uzatmasını rica etti. O da sakin bir tavırla uzattı. Eli öpüldükten sonra hayır duasını verip Sancho'ya kendisiyle birlikte biraz önden gitmesini, sorulacak, konuşulacak çok önemli şeyleri olduğunu söyledi. Sancho dediğini yaptı. İkisi biraz öne geçtiler. Don Quixote dedi ki, sen geldikten sonra götürdüğün haberle, getirdiğin cevapla ilgili birçok hususu sormaya ne vakit oldu ne fırsat. Şimdi talih bu vakti ve fırsatı bize verdiğine göre, bu güzel haberlerle bana verebileceğin saadeti benden esirgeme. Ne isterseniz sorun efendim diye cevap verdi Sancho. Başladığım gibi başarıyla bitiririm hepsini. Yalnız zat-ı âlinizden rica ediyorum efendim. Bundan böyle bu kadar kindar olmayın. Niye öyle söylüyorsun Sancho dedi Don Quixote. Şunun için söylüyorum. Biraz önceki sopaların asıl sebebi şeytanın geçen gece aramıza nifak sokmasıydı. Senyora Dulcinea hakkında söylediklerim değil. Ben kendisini kutsal bir yadigarmışçasına sever sayarım. Öyle olduğundan değil, sırf zat-ı âlinize ait olduğu için. Canını seviyorsan bu konuya dönme Sancho dedi Don Quixote. Canım sıkılıyor. O sırada affettim seni ama sen de bilirsin her yeni günahın yeni bir cezası olur. Dipnot. Kitabın ikinci basımına eşeğin bulunması ile ilgili aşağıdaki bölüm eklenmiştir. Bunlar olup biterken yolun karşısından eşek sırtında bir adamın gelmekte olduğunu gördüler. Yaklaştığında çingene sandılar adamı. Ama nerede bir eşek görse gözünü alamayan, içi giden Sancho Panza, adamı görür görmez Gines de Pasamonte olduğunu anladı. Çingene'den yola çıkarak kendi boz eşeğini de tanıdı. Gerçekten de öyleydi. Pasamonte, Sancho'nun eşeğine binmişti. Tanınmamak ve eşeği satabilmek için çingene kılığına girmişti. Daha birçok dilin yanı sıra çingene lisanını da ana dili gibi konuşurdu. Sancho görüp tanıdı ve tanır tanımaz da haykırarak dedi ki, ''Seni hırsız Gines yiyor. Bırak benim sevgilimi, canımı, benim göz bebeğime bulaşma. Bırak eşeğimi, bırak bir tanemi. Kaç git pezevenk. Yok ol hırsız, sana ait olmayan şeyi bırak.'' Bu kadar söze, hakarete gerek yoktu. Çünkü daha ilk kelimeyi söylediğinde Gines yere atlayıp yarışa çıkmış gibi koşarak uzaklaşmıştı. Sancho eşeğinin yanına gitti, sarıldı ve dedi ki, ''Nasılsın güzelim, karakaçanım benim, can yoldaşım.'' Bunları söyleyerek insanmışçasına öpüp okşuyordu eşeği. Eşek susuyor, tek kelime etmeden Sancho'nun öpüp okşamasına izin veriyordu. Herkes yanına gelip eşeğini bulduğu için tebrik etti. Özellikle de Don Quixote. Ayrıca bu yüzden 3 sıpa ile ilgili talimatı iptal etmeyeceğini de söyleyince Sancho teşekkür etti. İkisi böyle konuşurlarken rahip Dorothea'ya çok zekice davrandığını, hikayeyi çok güzel anlattığını, güzel özetlediğini ve şövalye kitaplarına çok benzettiğini söyledi. Dorothea şövalye kitapları okumakla çok vakit geçirdiğini ama illerin limanların yerini bilmediğinden Osuna'da gemiden indiğini uydurduğunu söyledi. Ben de öyle tahmin ettim dedi rahip. O yüzden hemen müdahale ettim, her şey yoluna girdi. Bu talihsiz asılzadenin bütün bu uydurmalara, yalanlara, sırf kitaplarındaki saçmalıklarla aynı üslupta oldukları için böyle kolayca inanıvermesi şaşılacak şey değil mi? Evet öyle dedi Cardenio. Öyle garip ve görülmemiş bir şey ki, böyle bir şey uydurulmak istense, bu kadar başarıyla icat edebilecek kadar keskin bir zeka bulunabilir mi bilmiyorum. İşin ilginç yanı dedi rahip, bu zavallı asilzade deliliğiyle ilgili konularda söylediği saçmalıkların haricinde, başka konulardan söz edecek olursanız son derece mantıklı konuşur ve her konuda berrak duru bir anlayışı olduğunu görürsünüz. Şövalyelikten söz edilmediği sürece kendisiyle konuşup da çok akıllı demeyecek kimse yoktur. Onlar böyle konuşurlarken Don Quixote de kendi konuşmasına devam ederek Sancho'ya dedi ki, ''Şu aramızdaki kavgaları bırakıp barışalım da dostum Panza, öfkeyi hıncı unutup söyle bakalım. Dulcinea'yı nerede, nasıl, ne zaman buldun, ne yapıyordu, ona ne dedin, o ne cevap verdi, mektubumu okurken yüzü nasıldı, mektubu kim temize çekti?'' Bu konuyla ilgili öğrenilmeye, sorulmaya, cevaplandırılmaya değer her şeyi anlat. Benim hoşuma gider diye bir şey ekleme, uydurma. Hoşuma gitmez diye de hiçbir şeyi atlama. Saygıdeğer efendim dedi Sancho. Doğruyu söylemek gerekirse mektubu kimse temize çekmedi. Çünkü ben mektup falan götürmedim. Dediğin doğru dedi Don Quixote. Çünkü mektubu yazmış olduğum not defterini sen gittikten 2 gün sonra ben buldum ve çok üzüldüm. Mektubun olmadığını görünce ne yapacaksın diye düşündüm. Yokluğunu fark ettiğin yerden geri döneceğini sandım. Zat-ı Aliniz mektubunu bana okuduğunda ezberlemeseydim öyle yapardım dedi Sancho. Ezberden bir kilise görevlisine okudum. O da ezberimden aynen kağıda geçirdi. Ömrü boyunca o kadar çok aforoz mektubu okuduğu halde hiç bu kadar güzel bir mektup görmediğini okumadığını söyledi. Hala ezberinde mi Sancho dedi Don Quixote. Hayır efendim diye cevap verdi Sancho. Bir kez söyledikten sonra artık faydası olmayacağını görüp unutuverdim. Hatırımda kalan tek şey Ali Cenab hanımefendi bir de sonu. Ölünceye kadar sizin mahzun yüzlü şövalyeniz. Bu ikisinin arasına da 300'den fazla canım, hayatım, göz bebeğim koydum. 31. Bölüm. Don Quixote ile silahtarı Sancho Panza arasında geçen hoş konuşmalara ve başka olaylara dair. Bütün bunlar hoşuma gitmedi diyemem, devam et dedi Don Quixote. Vardığında o güzeller güzeli ne yapıyordu? Herhalde onu inci dizerken ya da bu bedbaht şövalyesi için altın iplikle arma işlerken buldun. Hayır, evinin avlusunda iki küp buğdayı kalburdan geçirirken buldum diye cevap verdi Sancho. O buğday tanelerinin onun eli değince inciye dönüştüğünden emin olabilirsin dedi Don Quixote. Pekala dostum, dikkat ettin mi buğday ekmeklik miydi, yazlık mıydı? Esmer buğdaydı diye cevap verdi Sancho. Emin ol ki dedi Don Quixote, onun elinden geçip kalburlanınca hiç şüphe yok beyaz ekmek olmuştur. Neyse devam et. Mektubumu verdiğinde öptü mü, alıp başının üstüne koydu mu? Böyle bir mektuba yakışır bir merasim yaptı mı, ne yaptı? Ben mektubu uzattığımda dedi Sancho, kalburda epeyce buğday vardı, onunla meşguldü. Dedi ki, arkadaşım o mektubu şu çuvalın üstüne bırakıverin, şunu kalburdan geçirip bitirmeden okuyamam. Ne akıllı kadın dedi Don Quixote. Rahat rahat okuyabilmek, tadını çıkarabilmek için öyle yapmış olmalı. Devam et Sancho. O işini görürken seninle neler konuştu, benim hakkımda ne sordu, sen ne cevap verdin? Hadi her şeyi anlat, en ufak bir şeyi bile atlama. O hiçbir şey sormadı dedi Sancho, ama ben zat-âlinizin onun için nasıl kefaret ödediğinizi, belden yukarınız çıplak vahşiler gibi bu dağlarda, toprağın üstünde uyuyup sofrada yemek yemediğinizi, sakalınızı taramadığınızı, ağlayıp kaderinize lanet ettiğinizi anlattım. Kaderime lanet ettiğimi söylemekle iyi etmemişsin dedi Don Quixote. Çünkü aksine Dulcinea del Toboso gibi yüce bir hanımefendiyi sevmeye, beni layık gördüğü için kaderime şükrediyorum. Ömrüm boyunca da edeceğim. O kadar yüce ki dedi Sancho, gerçekten de boyu benimkinden bir karış fazla. Nasıl yani Sancho dedi Don Quixote, sen onunla boy mu ölçüştün? Şöyle ölçtüm dedi Sancho. Bir çuval buğdayı eşeğin üzerine yüklemesine yardım ederken yan yana geldik. Bir karıştan fazla fark olduğunu gördüm aramızda. Bu yüceliğe de ruhunun bin türlü zarafeti eşlik etmiyor, süslemiyor mu dedi Don Quixote. Sancho, benden bir şeyi esirgeme. Onunla yan yana durduğunuzda Seba diyarından bir koku, bir raiha, adını koyamadığım ıtırlı bir koku gelmedi mi burnuna? Ne bileyim, garip bir eldivenci dükkanındaymışsın gibi, alışılmadık bir koku. Doğrusunu isterseniz dedi Sancho, biraz erkeksi bir koku aldım. Herhalde çok çalıştığından terlemişti, biraz yağlı bir kokuydu. Ondan değildir dedi Don Quixote, herhalde senin burnun tıkalıydı ya da sen kendi kokunu almışsındır. Çünkü ben o dikenli gülün, o kır zambağının, o amberin nasıl koktuğunu gayet iyi biliyorum. Her şey olabilir diye cevap verdi Sancho. Saygıdeğer Senyora Dulcinea'dan çıkıyormuş gibi gelen koku, benden çok çıkar çünkü. Ama bunda şaşılacak bir şey yok, bütün şeytanlar birbirine benzer. Pekala dedi Don Quixote, buğdayı kalburdan geçirdi, değirmene gönderdi. Mektubu okuyunca ne yaptı? Mektubu okumadı dedi Sancho. Çünkü okuma yazma bilmiyormuş. Alıp yırttı, ufacık parçalara ayırdı. Köydekiler sırlarını öğrenmesin diye kimseye okutmak istemediğini, zat-âlinizin ona olan aşkı ve onun yüzünden çektiğiniz olağanüstü kefaret konusunda benim anlattıklarımın yeterli olduğunu söyledi. Son olarak da zat-âlinizin ellerinden öptüğünü, yazmaktansa görmeyi arzu ettiğini size söylememi istedi. Ayrıca haberini alır almaz bu çalıları bırakıp saçma sapan şeyler yapmaktan vazgeçerek daha önemli bir şey çıkmazsa derhal El Toboso yoluna koyulmanızı rica etti, emretti. Çünkü zat-âlinizi görmeye can atıyormuş. Zat-âlinizin mahzun yüzlü şövalye unvanını aldığını söylediğimde çok güldü. şu bizim Vizcayalı'nın oraya gidip gitmediğini sordum. Gittiğini, çok iyi bir adam olduğunu söyledi. Kürek mahkumlarını da sordum ama hiçbirini görmemişti henüz. Şimdilik her şey yolunda, dedi Don Quixote. Peki söylesene, ayrılırken benden götürdüğün haberlere karşılık nasıl bir mücevher verdi sana? Çünkü gezgin şövalyelerle soylu hanımlar arasında çok yaygın ve eski bir adet vardır. Hanımdan şövalyeye, şövalyeden hanıma haber götüren silahtar, nedime veya cüceye getirdiği habere teşekkür mahiyetinde değerli bir mücevher hediye edilir. Öyle olabilir, bence çok da iyi bir adet. Ama herhalde geçmiş zamanlarda öyleydi. Şimdi adet sadece bir parça peynirle ekmek vermek. Senyora Dulcinea da ben giderken avlu duvarının üstünden peynir ekmek verdi bana. Hatta peynir koyun peyniriydi. Son derece cömerttir kendisi, dedi Don Quixote. Sana altın bir mücevher vermediyse hiç şüphesiz elinin altında bulunmadığından vermemiştir. Neyse, geç olsun da güç olmasın. Ben onunla görüştüğüm zaman her şeyi hallederiz. Ben neye şaşıyorum biliyor musun Sancho? Sen uçarak gidip döndün gibi geliyor bana. 3 günden biraz fazla sürdü El Toboso'ya gidip gelmen. Buradan orası 30 fersahtan fazla olduğu halde. Bundan da anlıyorum ki benimle ilgilenen ve dostum olan bilge büyücü, böyle biri kesinlikle olmak zorunda, yoksa ben iyi bir gezgin şövalye olamazdım. Sana fark ettirmeden hızlı gitmene yardım etmiş olmalı. Öyle büyücüler vardır ki yatağında uyuyan gezgin şövalyeyi alır ve şövalye nasıl olduğunu anlayamadan ertesi sabah yattığı yerden 1000 fersah uzakta uyanır. Böyle bir şey olmasa gezgin şövalyeler tehlike anlarında öyle ikide bir de birbirlerinin imdadına koşamazlardı. Mesela bir tanesi Ermenistan dağlarında bir ejderhayla, yırtıcı bir canavarla veya başka bir şövalye ile çarpışmaktadır. Çarpışma aleyhine gelişmektedir, ölmek üzeredir. Birdenbire hiç beklenmedik bir anda bir bulutun veya ateş arabasının üzerinde dostu olan bir başka şövalye biraz önce İngiltere'de olduğu halde yetişir, yardım eder ve ölümden kurtarır arkadaşını. Akşama da kendi odasında huzur içinde yemeğini yer. Oysa iki yer arasında 2-3 bin fersah vardır. Bütün bunlar bu cesur şövalyeleri kollayan bilge büyücülerin marifeti ve ilmi sayesinde başarılır. İşte bu yüzden dostum Sancho, bu kadar kısa sürede buradan El Toboso'ya gidip gelmiş olmana inanmak güç gelmiyor bana. Çünkü dediğim gibi dost bir büyücü, sana hissettirmeden çabucak götürüp getirmiş olmalı seni. Öyle oldu herhalde, dedi Sancho. Çünkü gerçekten de Rosinante kulağına cıva doldurulmuş çingene eşeği gibi gidiyordu. Cıva olsa gene iyi, dedi Don Quixote. Hiç yorulmadan yürüyüp önüne geleni de yürüten bir cinler ordusu doldurulmuş gibi. Neyse, şimdi bunu bir yana bırakalım da, sence sevgilimin gidip onu görmeme dair verdiği emir konusunda ne yapmalıyım ben? Her ne kadar emrine itaat etmem gerektiğinin farkındaysam da, yanımızdaki prensese verdiğim söz bunu imkansız kılıyor. Şövalyelik yasaları ise kendi canımın istediği şeyden önce sözümü tutmaya mecbur ediyor beni. Bir yandan sevgilimi görme arzusuyla kıvranıyorum, öte yandan ettiğim yemin ve bu girişimde kazanacağım şöhretin heyecanıyla yerimde duramıyorum. Yapmayı düşündüğüm şey acele edip o devin olduğu yere çabucak varmak. Varınca kafasını kesip prensesi huzur içinde ülkesinin başına geçireceğim. Sonra da hemen dönüp yüreğimi alevlendiren ateşi görmeye gideceğim. Kendisine öyle mazeretler sunacağım ki gecikmemi tasvip edecek. Çünkü bütün bunların kendi şanını ve şerefini yücelttiğini anlayacak. Çünkü benim bu hayatta şövalye olarak kazanmış, kazanmakta ve kazanacak olduğum bütün şan ve şeref, onun bana bahşettiği lütuflardan ve benim ona ait olmamdan kaynaklanmaktadır. Ay, dedi Sancho, zat-ı âliniz aklınızı oynattınız herhalde. Söyler misiniz efendim, bütün bu yolları boş yere gidip bunun kadar karlı ve soylu bir evliliği kaçırmayı mı düşünüyorsunuz? Zat-ı Ali'nize çeyiz olarak bir krallık veriyorlar. Üstelik de duyduğuma göre çevresi 20 bin fersahtan fazlaymış. İnsanların yaşaması için gerekli her şeyde bol bol bulunuyormuş ve Portekiz'le Kastilya'nın toplamından daha da büyükmüş. Tanrı aşkına susun ve söylediğinizden utanın. Benim nasihatıma kulak verin lütfen ve papazı olan ilk köyde evlenin. Olmazsa kendi rahibimiz var, o gayet güzel becerir. Dikkat ederseniz ben nasihat verebilecek yaşta bir adamım ve çok yerinde bir nasihat veriyorum. Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir. İyisi varken kötüyü seçenin sonra başına gelenden şikayete hakkı olmaz. Bak Sancho dedi Don Quixote. Eğer evleneyim diye nasihat etmenin sebebi, devi öldürür öldürmez kral olup sana bağışlarda bulunabilmem, vaat ettiklerimi verebilmemse, şunu bilmeni isterim ki evlenmeden de isteğini kolaylıkla yerine getirebilirim. Çünkü ben savaşa girmeden önce savaşı kazandığımda evlenmesem bile krallığın bir bölümünü bana vermelerini şart koşacağım. Onu da istediğim kişiye veririm. Sana vermeyip de kime vereceğim? Orası öyle diye cevap verdi Sancho. Ama lütfen dikkat edin, deniz kıyısında olsun ki oradaki hayattan memnun kalmazsam zenci vasallarımı gemiye bindirip daha önce dediğimi yapabileyim. Siz şimdilik Senyora Dulcinea'yı görmeyi bir yana bırakın efendim. Gidip devi öldürün de şu işi bitirelim. Tanrı şahidimdir, çok şerefli ve yararlı olacağı içime doğdu benim. Haklısın Sancho dedi Don Quixote. Dulcinea'yı görmeye gitmeden önce prensesle ülkesine gitmek konusunda öğüdünü tutacağım. Seninle bu konuştuklarımızı sakın kimseye söyleme, yanımızdakilere bile. Madem Dulcinea bu kadar ketum davranıyor, hislerinin bilinmesini istemiyor, benim veya benden dolayı bir başkasının açık etmesi doğru olmaz. Madem öyle dedi Sancho, zat-ı âliniz bileğinizin gücüyle yendiğiniz herkese niye Senyora Dulcinea'nın huzuruna gönderiyorsunuz? Bu sizin onu sevdiğinizi ve aşığı olduğunuzu imzanızla bildirmek gibi bir şey. Gidenlerin onun huzurunda diz çöküp zat-ı âliniz tarafından emrine gönderildiklerini söylemeleri zorunlu olunca her ikinizin de hisleri nasıl gizlenebilir?